Hayalimiz.
Hayatın sesleri. Başkent'ten merhaba sevgili dinleyicilerimiz. İşte haftanın son günündeki birlikteliğimiz başladı. Türkiye'de saatlerimiz 15.06'yı gösteriyor ve 15.55'e dek bugün de siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileriyle birlikte olmak istiyoruz. Didem Öztaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar bugünkü programı. Ayhan Taşçı var kumanda masasında ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Sizleri de bekliyoruz diyorum programımıza. Çift 090-312-463-34-19 ve 463-34-21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz bizlere. hayatinsesleri@trt.net.tr yine bizlere ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımız yine Hayatın Sesleri sevgili dinleyicilerimiz. Evet, Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin işte ilk müziği.
Hiç haberim yok, uykularım öyle derin ki zaten bilme, sana yangın biri var bu şehirde. Hiç insafın yok, yaralarım öyle derin ki sakın silme, izi kalsın aşkımın kalbinde. Her sabah güneşle birlikte sen doğar.
Türkiye'de saatlerimiz 15.11'i gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz ve şimdi stüdyo konuğumuzla hemen sizleri tanıştıralım. Kalp ve damar cerrahisi uzmanı doçent doktor Sayın Halil İbrahim Uçar stüdyomuzda. Merhabalar,
merhabalar
efendim, hoş geldiniz.
İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Evet, 12-18 Nisan kalp sağlığı haftası. Biz de bu hafta dolayısıyla kalp sağlığı ile ilgili dinleyicilerimizi daha çok bilgilendirelim istedik. Çünkü uzun ve zinde yaşamak için kalp sağlığının korunması gerçekten evet, büyük önem taşıyor. Ancak kalp hastalıklarında günlük yaşamı etkileyen en önemli hastalıkların başında geldiğini biliyoruz.
Evet,
ölüm nedenlerinin başında geliyor. Neden yaygın hocam bu kadar?
Şimdi giderek bozulan beslenme alışkanlıkları ve genetik yapıya da bağlı olarak kalp hastalıkları giderek artış göstermekte. Özellikle de çağdaş toplumda daha çok hareketsizlik, özellikle birçok işlerimizin makineleşmesi ve çok fazla aktif çalışma ortamından uzaklaşmamız nedeniyle hareketsiz bir ortamda kötü beslenme şartları, kilo ve giderek artan, bunlara bağlı ortaya çıkan diyabet gibi, hipertansiyon gibi rahatsızlıklar nedeniyle kalp ve damar hastalıkları günümüzde giderek artan bir eğilim göstermekte. Hatta dünyada ölüm nedenlerinin ilk üçü arasında her zaman sayabiliriz.
Çok ciddi bir rakam.
Aynen öyle. Bizim ülkemizde de hem genetik yatkınlıklara bağlı olarak hem kötü beslenme alışkanlıkları ve giderek artan kilo problemleri, tansiyon problemleri nedeniyle bizim ülkemizde de daha hızlı bir şekilde yükseliş eğiliminde kalp damar hastalıkları. Bu nedenle de erkek ve kadınlarda hemen hemen kadınlarda da artık eskisinden daha fazla ölüm nedenleri arasında ve genelde birinci, ikinci sıralarda sayabileceğimiz hale gelmek üzere.
Kadınlarda da.
Aynen.
Peki
öyle.
Yaş ortalaması nedir?
Eskiden birazcık daha ileri yaş hastalığı olarak bilinirdi. Ancak günümüzde 30'lu yaşlara kadar artık kalp krizlerini görmekteyiz. Özellikle de erkeklerde 40'lı yaşlardan sonra, 45 yaşından sonra daha hızlı bir artış görülmekte. Hanımlarda da menopoz sonrası çok şiddetli artış görülmekte. Ve bu artış sigara alışkanlığı, kötü beslenme alışkanlığı, kontrolsüz tansiyon ve tuz nedeniyle de daha hızlı devam etmekte.
Evet. Şimdi kadınlar ve erkekler dedik tabii. Risklerinden söz ettik. Peki bu riskleri azaltabiliriz değil mi? Bu elimizde.
Mutlaka. Şimdi çok değişik riskler sayabiliriz. Bunlardan bir kısmı bizim kontrol edemeyeceğimiz riskler. Mesela bunlar nedir? Yaş. Yaşımızı kontrol etme şansımız yok. Genetik yapımız. Onu kontrol etme şansımız yok. Veya cinsiyetimiz. Bunları kontrol edemeyiz. Ama bunun dışında özellikle de kalp damar hastalıkları açısından çok önemli olan kilo, beslenme alışkanlığı, iyi bir tansiyon kontrolü.
Ama zayıf insanlar
mutlaka kalp, olur.
Evet.
Onlarda da işte genetik yapı, kötü beslenme alışkanlıkları, yani zayıf olması kötü beslenmediği anlamına gelmez birçok insan açısından.
Hı-hı. Peki ailesinde hiç böyle bir öyküsü olmayan, zayıf diyebileceğimiz, yaşı da hiç kalp krizine yakıştıramayacağımız, hı-hı, yaşlarda kadınlar ve erkekler de yakalanıyorlar ama bu
onların birçoğunun arasında altında stres de önemli bir faktör. Yani
ama
biz
o da çağımızın hastalığı.
Aynen öyle. İşte zaten artıştaki en önemli sebeplerden bir tanesi dedim. Stres. Aynı zamanda sigara içiciliği hanımlar arasında da bizim ülkemizde halen artış eğiliminde. Ve küçük yaşlarda sigara kullanma, işte özentiyle veya işte arkadaş baskısıyla bir şekilde sigara daha erken yaşta başlanıyor. Buna bağlı olarak da sigaranın damar sağlığı açısından çok ciddi anlamda zararlı etkileri var. Bunlara bağlı olarak da giderek kalp ve damar hastalıkları artıyor. Yani kişinin zayıf olması, aile öyküsünün olmaması veya işte çok fazla risk görünen risk faktörlerinin olmaması genç yaşlardaki bir hastada da ortaya çıkmasını tetikleyebiliyor. Sigara gibi, stres gibi, değişik ve kötü beslenme gibi değişik faktörlere bağlı olarak,
evet,
daha sık ortaya çıkıyor.
Şimdi değiştiremeyeceğimiz risk faktörleri var,
evet,
tabii ki, ama bunun yanı sıra önlemini de alabileceğimiz şeyler var.
Aynen.
Örneğin stresten uzaklaşabiliriz. Hadi ondan uzaklaşamadık. Sigarayı bırakabiliriz. Kesinlikle. Kolesterol en büyük etken galiba. Kolesterolü düşürmek için çoba sarf edebiliriz.
Şimdi kolesterol bir kısmı daha doğrusu kolesterolle ilgili problemin daha çok genetik yapıyla da ilgili. Yani özellikle de bizim toplumumuzda yaygın olarak iyi kolesterol düzeylerimiz düşük, kötü kolesterol düzeyimiz yüksek. Ve bunu değiştirebilme şansımız da sadece iyi bir beslenme ve sporla ancak mümkün. Hı hı. Onun dışında bunu kontrol etme şansımız yok. Bunları dikkat etmemize rağmen yine de yüksek seviyelerde eğer kolesterol düzeyimiz devam ediyorsa, hani genetik yatkınlık olabilir veya başka sebeplere bağlı olarak, o zaman mutlaka kolesterol düşürücü ilaçlardan da destek almamız gerekiyor. İleri dönemlerde damar sağlığımızı koruyabilmek anlamında kolesterol ilaçlarını da destekleyici anlamda kullanmamızda yarar var.
Evet, yürüyüş.
Spor en önemli aktivitelerden bir tanesi. Yine iyi kolesterolün artması ve kötü kolesterolün düşürmesi anlamında da sporun bize çok ciddi katkısı var. Hem de belli bir kalp performansı ve kilo almayı da önleyebileceğimiz için sporun, yürüyüşün bize çok fazla faydası var. Sporda da belli bir zamanlamayı biz baz olarak alıyoruz. Günlük yarım saatle bir saat arası tempolu yürüyüş bizim açımızdan sportif anlamda değeri olan bir aktivite. Onun dışında çok fazla spor yapacağım diye aşırı zorlanmalar da yine vücut stresi anlamında veya vücuda ekstradan yük bindirme anlamında bizim açımızdan ve kalp sağlığı açısından sıkıntılar yaratabilir. O nedenle kontrollü, düzenli yapılan belli bir saat veya zaman içerisinde yapılan ritmik hareketler bizim açımızdan sportif olarak daha değerli.
Evet. Peki kalp sağlığıyla ilgili ya da kalp rahatsızlıklarımızın belirtileri vardır mutlaka, değil mi? Mutlaka. Nasıl anlayabiliriz? Her yaşa göre bu belirtiler ya da kadına erkeğe göre değişir
mutlaka
mi?
Mutlaka değişebilir. Bazen hiç farkında olmadan kalp krizleri geçirebiliriz. Veya bazen işte belli bir yürüyüş sırasında, bir spor sırasında, merdiven çıkarken, yokuş çıkarken göğüse gelen ağrı şeklinde olabilir. Veya bazen de çok ciddi darlıklarımız mevcuttur. Çok farkında değilizdir. Ani başlayan bir efor sırasında ciddi bir kalp kriziyle sonlanabilir.
Mutlaka bir efor sarf etmek gerekiyor.
Efor sarf etmeden de olabilir. Ama genel olarak bu tip özellikle de kalp damarlarındaki rahatsızlıklar daha çok efor sarf edildiği sırada ortaya çıkar veya o şekilde fark edilir. Genel olarak bize hastalarımızın geliş sebebi daha çok göğüs ağrısı şeklindedir. Bazen de hasta normal kontrollere gelir. Başka bölümlerdeki kontrolleri sırasında kalbiyle ilgili bir sorun olabileceği şüphesine bağlı olarak yapılan çalışmalarda veya tetkiklerde kalp problemleri de ortaya çıkabilir. Öyle hastalarımız da oluyor bizim çünkü.
Evet. Şimdi her kalbinde ağrı hisseden ya da sırta vuran ağrılar da olabilir değil mi zaman zaman?
Kalp ağrıları çok değişik olabilir. Bazen işte kolda uyuşma şeklinde, özellikle de çeneye veya göğüse yaygın şekilde baskı tarzında olan ağrılar olabileceği gibi sırta vuran ağrılar da olabilir. Ama bunların hiçbirisi direkt kalp problemi olarak yorumlanmaz. Öncelikli olarak bazı tetkikler yapılarak bunların gerçekten kalpteki bir soruna ait olduğunun netleşmesi gerekir. Evet. Aksi takdirde bizim boyun fıtığı gibi problemlerimizde de benzer ağrılar olabilir veya işte kemik eklem sistemine bağlı sorunlardan kaynaklı, ortopedik problemlerden kaynaklı sorunlardan da ağrılarımız olabilir benzer tarzda. Veya gripal enfeksiyonlar sırasında da işte göğüste batma, yanma şeklinde şikayetlerimiz olabilir. Bunların iyi ayırt edilmesi gerekir.
Peki bizler nasıl ayırt edeceğiz? Hangi durumda siz doktorlara başvuracağız?
Bunları tabii ayırt etmeden önce belli bir risk grubunda olup olmadığımızı da irdelemek lazım. Hani çok genç yaşlarda bu tarz sıkıntıları olanlarda büyük olasılıkla kalp damar problemlerini düşünmeyiz öncelikli olarak. Ama belli bir yaşın üzerinde özellikle de işte sigara gibi, tansiyon gibi veya kilo gibi problemleri olan risk gruplarında daha öncelikli olarak kalp sağlığıyla ilgili bir sorun olabileceğini düşünüp o tetkiklerimizi daha detaylı şekilde yapmakta yarar var. Ancak o şekilde ayrımını yapabiliriz.
Evet. Peki kalp krizi dediniz geçirebilir, ayakta da geçirebilir. Peki nasıl anlaşılabilir?
Genelde eğer farkında olmadan geçirilmiş bir krizimiz varsa, bazen rutin kontroller sırasında yapılan tetkiklerde kalp gücünde azalma veya kalp kapaklarında sorun gibi ortaya çıkabilir. Bazen de hasta normal günlük yaşantısında eski performansının olmadığını söyleyerek gelip hani bir şüpheden dolayı kalp tetkikleri yapıldığı zaman ortaya çıkartılabilir. Veya diğer problemleri mesela işte tansiyon gibi veya başka bir bölümle ilgili sorunları olduğu zaman yapılan tetkikler veya çekilen EKG sırasında bu problemlerin varlığı konusundaki şüpheden hareketle bu tetkikler yapılarak ortaya çıkartılabilir.
Evet. Peki tabii ki hiç istemeyiz hiçbir dinleyicimiz böyle bir şey yaşamasın. Ancak kalp krizi geçiren birine İlk müdahale de çok önemli galiba, aynen öyle, değil mi? Evet. Neler yapılması gerekir o esnada?
Normal şartlarda bizim veya herhangi bir ortamda evde yapabileceğimiz en önemli şey, eğer daha önceden bilinen bir rahatsızlığımız yoksa, öncelikli olarak hastanın rahatlatılması. Fakat evdeki ortamda veya normalde bir sağlık personeli olmayan bir kişinin çok fazla yapabileceği bir şey de yok. Eğer ilaç varsa belki hani yardımcı anlamda ilaçlarının verilmesi anlamda sadece yardımcı.
Dil altı dediğimiz aynen öyle. İlaçlardan evet, söz dil ediyorsunuz. Ilaç.
Onun dışında mutlaka acil olarak profesyonel bir yardım istenmesi, ambulans veya benzeri hizmetlerin almakta yarar var. Çünkü kendi başımıza çok fazla yapabileceğimiz bir şey yok açıkçası evet. Evde böyle bir hadise
özellikle
olduğunda.
Özellikle yapılacak yanlış bir masaj.
Masajı kesinlikle hani bilmeyen birisinden tavsiye etmiyoruz. Belki yaşayan bir hastanın ölümüne bile neden olabilir.
Sebep olabilir, evet. Beslenmenin öneminden de söz ettiniz az önce. Peki evet. Neler yenilmeli, neler içilmeli? Yakalanmamak şimdi, için, risk altında olmak
aynen öyle.
Için.
Şimdi tamamen belli bir noktaya veya belli bir besine bağlı bir durum olmadığı için bizim burada yapabileceğimiz şey genel olarak bu işi ya da bu sıkıntıyı damar problemlerini artırıcı gıdalardan mümkün olduğunca uzak kalmak.
Hangi gıdalar?
Bunlar onlar? Özellikle katı yağlar, bizim çok fazla sevmediğimiz. Hı-hı. Tuzlu gıdalar özellikle katı yağların yanında. Mümkün olduğunca yine katı yağ sınıfına giriyor. Kırmızı et, özellikle de yağlı kırmızı et gibi. Veya işte çok fazla yağ içeriği olan işte karides, midye veya kalamar türü gıdalardan mümkün olduğunca az yenilmesini biz tavsiye ediyoruz. Yani bunların hiçbirisi tamamen yasak değil. Ama mümkün olduğunca katı yağ, tereyağı gibi, margarin gibi veya işte hayvansal özellikle de yağlar mümkün olduğunca az alınmalı. Onun yanında özellikle balık hem omega 3 anlamında yağlı balıkları özellikle de beslenmemizin mutlaka bir parçası yapmakta yarar var. Yağsız veya özellikle de işte protein kısmı daha fazla olduğu için, yağ kısmı daha az olduğu için tavuk veya işte hindi benzeri etleri, bunları derisi olmayacak şekilde tüketilmesini genel olarak tavsiye ediyoruz. Bunların yanında
her yaş için nedir bu her,
aslında her yaş için çünkü koroner veya damar hastalıkları, damar sertliği problemleri çocukluk yaştan itibaren başlayan bir süreçtir. Yani 3-5 senede ortaya çıkan bir durum değildir. O nedenle bizim burada tedbir alabilmemiz için her yaşta sağlıklı beslenmeye önem vermemiz gerekiyor. Öğünlerimizi belli bir sayıda çok fazla hani bir öğünde oturup da çok fazla yemek yerine daha çok öğünün sayısını artırarak ama öğündeki miktarları azaltarak da hem beslenmemizi bir düzene koymak hem de kalbimizi yormamak anlamında önemlidir. Ve sebze meyve ağırlıklı beslenme, balık ağırlıklı beslenme bizim için en ideal beslenme türü. Liflerden zengin, özellikle de işte yağ içeriği olmayan gıdaları damar sağlığı açısından biz şiddetle tavsiye ediyoruz.
Evet, şimdi halk arasında söylenilen pek çok şey vardır. Örneğin yatmadan önce içilen bir bardak ya da yarım bardak suyun gece kalp krizi geçirme riskini azalttığı ya da günde bir muz yemenin kalp krizi riskini o gün için ortadan kaldırdığı söylenir. Doğru mudur bunlar
böyle
hocam?
Böyle bir şey doğru değil. Çünkü hani bunlar sadece aslında sağlıklı beslenmenin bir parçası. Evet. Yani tek başlarına herhangi bir şekilde azaltıcı veya önleyici etkilerinin olması mümkün değil. Sadece sağlıklı beslenme içerisinde alınması gereken önlemlerden bir tanesi. Yani işte su içmek, bol su içmek veya sebze meyve ağırlıklı beslenmek bizi daha çok sonuca götürür. Yoksa tek bir seferde aldığımız bir şeyle böyle bir faydayı elde etme evet, şansımız
yiyelim,
yok.
Yiyelim, içelim, yatmadan önce bir bardak su içirelim. Aynen bugünü öyle. De atlattık diye bir
kesinlikle
şey yok
öyle bir şey, öyle bir şey yok yani öyle bir şansımız yok.
Evet, öncelikle düzenli beslenme. Düzenli kesinlikle. Sporla kesinlikle. Biz bu işi risklerini azaltabiliriz.
Ve bunlara ne kadar erken başlarsak yararlanacağımız durum da o kadar fazla olur. Yani ne kadar geciktirirsek bunları bizim elde edeceğimiz sonuçlar da o kadar az olur. O nedenle zaman kaybetmeden eğer bunları yapmaya niyetimiz varsa bir an önce başlamakta yarar var.
Başlayalım. Değil mi? Hiç değilse 12-18 Nisan Kalp Sağlığı evet. Haftası dolayısıyla.
Önemli bir konu.
Gerçekten evet. Öyle. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
bu
ederim.
Bu haftada bizlerle birlikte olup bu güzel, önemli bilgileri dinleyicilerimizle paylaştığınız
ben
için.
Ben teşekkür ederim. Biz İyi yayınlar ederim. Dilerim.
Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, kalp ve damar cerrahisi uzmanı doçent doktor Sayın Halil İbrahim Uçar'dı konuğumuz. Kendisine teşekkür ediyor ve hayatın seslerinde yine müzik diyoruz.
Verenler teninden rengarenk açarsın mevsimli mevsimsiz bir tanem değişir kokun ısınır kanın beni yakarsın vazgeçilir gibi değil bu meçhizirler fırtınam felaketim hasretim. Sevişmeler yetmiyor. Şiddetin ne hoş, ne güzel şefkatin. Sevdikçe sevesim geliyor. Ölene kadar peşindeyim, bırakmam. Geceler yanar, geceler söner. Bedenim alt üst, sarhoş başım döner. Karışır tenime, karışır teninin tuzu bir tanem. Vazgeçilir gibi değil bu meçhizirler. Fırtınam, felaketim hasretim. Yetmiyor sevişmeler yetmiyor. Şiddetin ne hoş, ne güzel şefkatin. Sevdikçe sevesim geliyor. Fırtınam, felaketim hasretim. Yetmiyor sevişmeler yetmiyor. Şiddetin ne hoş, ne güzel şefkatin. Sevdikçe sevesim geliyor. Ölene kadar peşindeyim, bırakmam.
Dünden kalanlar. Sevgili dinleyicilerimiz, köşemizde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Gülün Karabağ bizlerle birlikte. Merhaba, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar Gülün Hanım.
Evet, biz bugün çok önemli bir konudan söz edeceğiz, köy enstitülerinden. Evet. Çünkü Cumhuriyet yönetiminin toplum yapısını yönlendiren en önemli uygulamalardan biri. Tarihi de 17 Nisan aslında. Evet. Onun için seçtik galiba. Evet. Şimdi açılış nedenlerine gelelim isterseniz. Biraz öncesinden mi başlayalım?
Evet. Değil mi? Zaten neler aslında bakarsanız hani şimdiye kadar konuştuğumuz her şeyde bir meşrutiyet dönemine gidiyoruz.
Gidiyoruz, evet.
Aslına bakarsanız 17 Nisan 1940 dedik ama 1940'tan önce dediğim gibi meşrutiyet döneminden itibaren bu köy eğitimiyle ilgili, halkın eğitimiyle ilgili, özellikle ziraatle ilgili çalışmalar yapılmış, çeşitli çalışmalar yapılmış. Çünkü hani tarım ülkesi bir anlamda bakılırsa tarıma dayalı, ziraat önemli ve halkın da eğitilmesi gerekiyor. Teknik imkanlar artıyor batıda ama bizde bu anlamda çok ilerleme yok. Bunun geliştirilmesine ilişkin bir takım çalışmalar yapılmış. Daha sonra Cumhuriyet döneminde hatırlarsanız burada konuşmuştuk yine İzmir İktisat Kongresi'nde tarımdan bahsedilmişti. Bu şekilde iş eğitiminden, tarım eğitiminden bahsedilmişti. Ama bunların hani pek çoğu hemen bir çırpıda uygulamaya geçememiştir maalesef. Savaşlardan dolayı, teknik imkansızlıklardan dolayı bunlardan da bahsetmiştik hatırlarsanız. Mesela işte meclisin açılışında gene 23 Nisan yaklaşıyor. Gelecek haftada inşallah onu konuşacağız. Eğitimi ekonomik yaşamda başarı sağlayacak, işe dayalı ve üretici bir cihaz haline getirmek gerektiğini mesela vurguluyor meclisin açılışında. Yani bu konu hep böyle gündeme geliyor. Daha sonrasında mesela 1924'lerde, 25'lerde John Dewey gibi, Alfred Kühne gibi çeşitli Alman ve Amerikalı eğitimciler gelerek bu anlamda çeşitli raporlar veriyorlar ve bu görüşleri ortaya koyuyorlar. Yani bu şekilde bunu destekleyen, özellikle mesela John Dewey'in learning by doing, yaparak öğrenme dediği şeyi, işte iş içinde, işe göre işle eğitim dediğimiz şeyi, zaten köy enstitülerinin yapmaya çalıştığı şey aslında temelinde felsefe olarak, hani daha sonra Tonguç'un da ortaya koyduğu gibi budur ama bu dönemlerden geliyor. Yani batıda zaten böyle bir akım var, bunlar yaparak öğrenme şeklinde uygulanmaya başlanmış. Bizde de bunu bu anlamda raporlaştırıyorlar. Daha sonra mesela Mustafa Necati Bey hızla çalışmalara başlıyor. Bir takım altyapılar hazırlıyor. İlk denemelerine başlıyor. Fakat ilk denemeler gene imkansızlıklar sebebiyle maalesef köy muallim mektepleri kurulmakla birlikte kapatılıyor daha sonra 1933'lerde. 1932'lerde de gene Türk Ocakları'nda köycü doktor olarak bilinen Reşit Galip buna benzer bir çalışma yapmaya çalışıyor. Özellikle köy işleri komisyonu kurulurken mıntıka muallim mektepleri kurulmasını öneriyor falan ama onlar da gene çok hayata geçmiyor. Yani bu şekilde dediğim gibi bir takım çalışmalar olmakla birlikte çok fazla bir ilerleme kaydedilemiyor. Daha sonra Saffet Arıkan döneminde işte 1935'te kendisi başa geçtiğinde İlköğretim Genel Müdürü yaparak İsmail Hakkı Tonguç'u esas yani kuruluşunda hani ilk kuran kişi diyemeyeceğiz. Çünkü dediğim gibi daha öncesine giden Ethem Necatlar, hani Halil Fikret Kanatlar, bu insanların çok önemli etkileri var köy enstitülerinde. İlk insan değil ama felsefe ve uygulamasında, felsefesinin oluşmasında ve uygulamasında İsmail Hakkı Tonguç
bir... O döneme mimarlık etmiş diyebiliriz, değil mi?
Evet, damgasını basan bir insandır. Gerçekten her türlü aşamasında yer almıştır. Dolayısıyla bu anlamda gerek konu ile ilgili uygulamalarda, gerekse bununla ilgili yasaların çıkmasında payı çok büyük. Baktığımızda şimdi 1940'la 43 dönemini bir kuruluş dönemi olarak, 43 ile 46'yı gelişme dönemi olarak ve 47 ile 54'ü de bir 7 senelik dönemi de yavaş yavaş kapanışa giden, hani felsefesinin biraz daha bozulduğu, işte siyasetin işin içine girdiği dönem olarak addedebiliriz. Şimdi önce köy eğitmenliği kursları başlıyor. 1934 yılında özellikle Cumhurbaşkanlığı Muhafız Kıtası'nda yer alan İsmail Hakkı Tekçepaşa bu tür erlere okuma yazma öğretme ile ilgili ve buradan terhis olanların tekrar işte köylere okuma yazma öğretmeye gitmeleri gibi bir uygulama yaptığında Atatürk de diyor ki Saffet Arıkan, hani buna benzer bir çalışma biz de yapalım. Ordu'da zeki çavuşları alalım, eğitelim ve bunları köylere eğitmen olarak atayalım. Hı hı. Ve buradan yola çıkarak işte 1936'da bir Eskişehir'in Çifteler Bucağı'nda Mahmudiye'de.
Peki nasıl bir eğitim yapısı vardı?
Şöyle bir eğitim yapısı var. Daha çok biraz önce söylediğim gibi işe dayalı. Hı hı. İş merkezli, yaparak yaşayarak öğrenme. Şimdi baktığımız zaman teknik dersler var, sanat dersleri var, kültür dersleri var.
Ama genel kültür ağırlıklıydı galiba, değil mi?
Yani genel kültür dersleri de görünüyor ama her şeyi, genel kültür dersleri, hı hı, de, sanat dersleri de, tarım dersleri de, bunların hepsi teknik dersler, hani evet, altında yer alan, hı hı, bütün dersler yaparak öğreniliyordu. Hı hı. Nasıl yani? Mesela işte kültür dersleri dedik. Biraz önce hani ben tarih eğitimi anlamında örnek vereyim mesela. Tarih anlamında pek çok amaçlar konulmuş ama hani özellikle bir cumhuriyet ideolojisinin yerleştirilmesine ilişkin amaçlar konulmuş. Çevresini, yakın çevresini tanıması, Anadolu uygarlıklarını tanıması gibi bir takım şeyler konulmakla birlikte, amaçlar konulmakla birlikte baktığımız zaman mesela bunu sınıf içerisinde böyle metinlerden okumak, kitaplardan okumak. Çünkü özel bir kitap da yazılmamış. Köy enstitülerine özgü kitap da yok. O yüzden ilköğretim okullarının kitapları okutulmuş, tarih ders kitapları. Daha çok ne yapılmış? İşte mesela arkeolojik kazılara bile katılmış bu öğrenciler. Çevredeki, yakın çevredeki tarih eserleri gezmişler. Hı hı. Ya da mesela gidemedikleri, göremedikleri yerlerdeki eserlerin küçük maketlerini yapmışlar. Ya da işte bunlarla ilgili bir takım şiirler okumuşlar, romanlar okumuşlar. Bu tür daha çok uygulamaya dönük çalışmalar diyebileceğimiz eğitim anlayışı. Gene aynı şekilde neredeyse binalarını yapmak gibi, ekmek dikmek, biçmek gibi, hı hı, bu tür doğrudan, hı hı, ziraatle alakalı. Zaten öğretmenlerin sadece görevi oralarda bu tür kültür derslerini vermek değil. Mesela arıcılık olmayan köyde arıcılığı öğretmek diyelim ki. Herhangi bir tarım türünün bilinmediği bir köyde o tarım şeklinin öğretilmesi gibi, ya da mesela ne diyelim, seracılığın bilinmediği yerde onun yapılması gibi farklı uygulamalara, Türkiye'nin farklı yerlerinde farklı uygulamalara yol açabilecek ama hep temelinde işe dayalı felsefenin olduğu bir anlayış. Özellikle evet, John Dewey daha sonrasında tekrar geliyor 1935'lerde, 45'lerde pardon, tekrar geliyor. O zaman bu gözlemleri sonucunda diyor ki, İşte size bahsettiğim, düşlediğim okullar bunlar. Bunları tüm dünya örnek almalı. Çünkü onların işte o yaparak, yaşayarak dediği şeyi aslında tam olarak yapıyorlar. Evet. Yani sanatsa ille bir müzik aleti çalınacak. Hı hı. Yazıysa mesela edebiyatta yazılacak. Bir takım şeyler yazılıyor. Bir de o zaman Tonguç'un tabii büyük hizmetlerinden bir tanesi dünya klasiklerinin Türkçeleştirmesi. Mesela 25 kitap okuması zorunlu tutuluyor. Kitap okuma saatleri var. Biz daha şimdi işte kitap okuma, evet, saatleri falan, evet, yaptırıyoruz. Hani o anlamda baktığımızda oldukça yenilikçi.
Sağlam bir yapı, sağlam bir yapı aslında.
Sağlam bir yapı. Evet. Özellikle de 43-46 arası, hı hı, en iyi işlediği, işte John Dewey'in de gelip gözlem yaptığı dönem, o dönem en iyi işlediği, sonuçlarının iyi alındığı, öğretmen başarısının yüksek olduğu, öğrenci başarısının yüksek olduğu ki baktığımız zaman da yaygınlaşıyor hemen. Hızla yaygınlaşıyor. Pek çok yerde açılıyor. Ve talep de artıyor. Evet. Daha sonrasında hani bu köy öğretmen okulları, köy öğretmen okullarından da yaygınlaşınca köy enstitülerine dönüştürülüyor. Yani, hı-hı, sadece okul diyemeyiz. Çünkü okul kapsamından daha anlamlı, daha farklı.
Peki,
şeyleri
kapsayan.
Peki ne kadar
zaman sürmüş oluyor toplamda baktığımızda? Çünkü ciddi anlamda da mezun sayısı,
evet, evet,
vardı,
evet,
aslında.
Yaklaşık işte 40'ta kurulduğunu yasasıyla diye düşünürsek 14 sene kadar.
Evet. Bir 3 senede süreç, evveliyatı,
evet,
olsa
evveliyatı,
değil mi gerçekten?
Evet, evet, evet.
Çok da mezun vermişti.
Yani tabii süreç devam ederken bir İkinci Dünya Savaşı sonrası, 45 sonrası siyasi gelişmeler.
Hı hı. Evet.
Dönemin hani hükümetinin siyasi bir takım seçim kaygılarına, hı hı, girmesi ve gerçekten hani köy enstitülerinde de belki insanların bunu içerisindeki kişilerin de
belirli toplumsal ve siyasal şartlar altında doğmuştu.
Tabii tabii
aslında.
Yani ilk çıkış noktası hiçbir zaman siyasete alet olmak, kötü bir amaçla gençleri yetiştirmek, hı-hı, değildi. Daha sonrasında bunlarla suçlanmıştır ama köy enstitülerinin hiçbir zaman kuruluş amacı bu olmamıştı. Gerçekten bir ihtiyaçtan, evet, doğmuştur.
Çok başarılı bir eğitim durumu, evet, olmuş yani.
Bir de zaten, evet, biraz önce bahsettiğiniz gibi çok başarılı bir şekilde hızla yayılması ve öğrencilerinin başarı göstermesi, halka bunların faydalı hı hı. olması zaten aslına bakarsanız kısa sürede bu başarıyı elde etmesi başarısının göstergesi. Ama diğer taraftan da işte yavaş yavaş bu siyasete alet olma, seçim kaygılarıyla bir takım kararların verilmesi maalesef hani kapanışa doğru sürükleyen ilk adımlar olmuştur. Demokrat Parti döneminde zaten 47'de bir yapısı değiştiriliyor. Mesela bu işle öğretim dediğimiz en evet. temel belki felsefesi değiştirilerek daha çok ezberci bir eğitim anlayışına doğru bir geçiş oluyor. O geçiş zaten hani neredeyse belki
o süreç başlamış oluyor.
Yasal anlamda bitmemiş oluyor ama yasal anlamda 54'te sonuçlanıyor ama baktığımızda 47'de bu değişiklikle aslına bakarsanız uygulamada bir anlamda asıl felsefesini kaybetmiş oluyor. Yani maalesef evet. öyle bir
aslında
durum var.
Aslında şimdiye bile örnek olabilecek bıraktığı tabii, tabii, bilgi tabii, ve tabii, deneyimlerden tabii, tabii. Evet, evet. değil mi? Birikimden evet. yararlanılabilecek bir aslında sistem.
Bizde maalesef hani şöyle bir şey var. Kurumu cezalandırmışız. Halbuki hı-hı. kurum düzeltilerek buradaki hatalar, sıkıntılar neyse insandan kaynaklanan. Şimdi orada bir Sovyet sisteminin, bir komünist sistemin gençler arasında yaygınlaştığı işte komünist sisteme benzediğiyle ilgili Amerika'nın böyle bir şeyi var. Yani ne diyelim dayatması mı diyelim öyle evet, bir durumu var.
Söylemi, düşüncesi.
söylemi var. Dolayısıyla halbuki böyle uygulamalar ufak tefek olmuşsa bile bunlar düzeltilebilir şeylerdi. Çünkü uygulama anlamında köye gerçekten faydası olmuştur. Gerçekten darülmuallimlerden itibaren oralardan mezun olan öğretmenler için köye gidip köyde öğretmenlik yapmak bir zorunluluktu. Hani o Çalıkuşu'nda seyrettiğimiz öğretmen tiplemesi, fedakar işte idealist öğretmen tiplemesi gittikçe daha azalmıştı. Pek köye gitmek istemiyorlardı. Yani dolayısıyla köye gidecek öğretmen yetiştirmek, orayı eğitim anlamında yüceltmek ki köylü milletin efendisidir diyen de bir atamız var. Yani bu anlamda en doğru yöntemdi. Yani buradan çıkan öğrencileri gene orada öğretmen olarak atayarak hı hı. Köyün yetişmesini, kalkınmasını sağlamak. Mesela Tonguç şey der, köy kalkınması değildir der. Yani şimdi kalkınma hı hı. diyorum ama köy kalkınması değildir, köyün canlandırılmasıdır der. Şu anda bile biraz önce örnek alabiliriz şimdi dediğiniz için söylüyorum. Mesela evet. diyor ki çünkü der buradaki amacı köylü insanın öylesine canlanmasıdır ki, şuurlanmasıdır ki onu hiçbir kuvvet kendi hesabına ve insafsızca istismar etmesin. Yani köylüleri hı hı. ve onca ona esir ve uşak muamelesi yapmasın. Şu anda biraz hani baktığımız zaman bunların yapıldığını görüyoruz maalesef. Hı hı. Bilinçlenirse ama geçen hafta da hatırlarsanız bu terörle ilgili konuşmada söylemiştik. Özellikle dağa çıkan, teröre katılan insanların kırsal kesimden, mezralardan, köylerden evet. olduğunu, eğitimsiz kesimlerden olduğunu, sosyal hayatın olmadığı yerlerden, kültürel hayatın zayıf evet. olduğu yerlerden. Şimdi köyün kalkınması, köyün canlanması demek işte. Bu anlamda baktığımızda evet. o zamandan düşünülmüş
evet.
Ve ne diyelim çağdaş medeniyetler seviyesine yükselme anlamında temel unsurlardan biri olarak evet. görülmüştür.
Türkiye'nin kültür yaşamına bu anlamda damgasını vurmuş.
Evet, evet, evet.
Köy kökenli aydın.
Aynen öyle.
Yaratan
evet, evet, evet,
kurumlar
evet,
olarak evet. ortaya çıkmış ha, aslında.
O da çok önemli.
Kalıcı da bir iz bırakmış.
Çok, çok doğru söylediniz. Onu az kalsın unutuyordum. Şimdi bir kere daha önce Tevhid-i Tedrisat'ta bahsetmiştik. Aydın yapılanmasında böyle bir şey vardı. Hani batılı ve kendi halkını hı hı. anlayamayan. İşte burada kendi halkını anlayan,
evet.
onunla birlikte yiyip içebilen ama aynı zamanda entelektüel düşünün. Düşünün bir müzik aleti çalıyorsunuz, bir sürü kitap okumuşsunuz, klasikleri. Evet. Her anlamda bir entelektüel insan tipi de yetiştirmiyor ama bu halktan, köyden kopuk değildir. Yani evet, böyle bir aydın evet, tipinin, evet, yeni bir aydın evet. tipinin yetiştirilmesi anlamında da
öğrenim olana
kesinlikle.
Sağlanmış
ve pek çok yazar, sistem. Sanatçı, hı hı. Müzisyen çıkmıştır bu kişiler arasından. Bu da önemli bir kültürel katkı sağlamıştır Türkiye'nin belleğine. Bu anlamda köy enstitülerinde yetişmiş veya öğretmen olmuş, şimdi rahmetli olmuş veya rahmetli olmuş olanlara rahmet diliyorum. Hala yaşamış olanlara
sağlıklı
da evet
ömürler.
Sağlıklı ömürler diliyorum. Gerçekten bu ülkenin geçmişinde önemli damgaları var. Hepsine buradan sevgiler, saygılar iletiyorum.
Biz de çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok önemli, çok güzel bir evet. konuydu. Az önce de söylediğim gibi Keşke köy enstitülerinin bıraktığı bilgi ve birikimlerden, deneyimlerden hala yararlanıyor olabilseydik. Eğitim sistemimizdeki belki şimdiki aksaklıklar ortadan kalkabilirdi diyelim. Evet. Ve çok teşekkür edelim.
Ben
bugün
teşekkür
de bu hafta
ediyorum,
içinde sizlere haftaya yine birlikte olacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Gülin Karabağ. Teşekkür ediyoruz.
Ben
tekrar
teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Ve sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri'nin artık sonlarına yaklaşıyoruz. Bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz şimdi. Hollanda'ya uzanmak istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Rotterdam Başkonsolosu Sayın Sadin Ayyıldız telefon hattımızda. Efendim merhabalar, iyi günler diliyoruz Türkiye'den. Hoş geldiniz Hayatın Sesleri'ne.
Hoş bulduk Nilgün Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz efendim. Evet, Hollanda ile ilgili neler aktaracaksınız bizlere? Çünkü orada yaşayan Türk vatandaşlarımızın sayısı hayli fazla. İhtiyaçları ne düzeyde? Siz başkonsolosluk olarak ne tür hizmetler götürüyorsunuz vatandaşlarımıza?
Öncelikle Hollanda'daki Türk toplumu adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Tüm vatandaşlarımızın selamlarını iletiyorum. Hollanda, Avrupa'daki Türk toplumuna ev sahipliği yapma bakımından 3. sırada bildiğiniz gibi. Yaklaşık 500.000'a yaklaşan bir vatandaş toplumumuz burada yaşıyor. Tabii 1960'larda başlayan bir işçi göçü şeklinde başlayan serüvenleri aradan geçen 50 yılı aşkın sürede farklı nitelikler kazandı. O işçilerin çocukları, ikinci, üçüncü nesiller bambaşka yerlerdeler şu anda. Hatta dördüncü nesilden bahsedebiliriz. Tabii sıkıntılar yok mu? Var elbette. Burada bizim faaliyetlerimiz hem onların bu başarılarını daha görünür kılmak, ama öte yandan eğitim, sosyo-kültürel, ekonomik, ticari, dini alanlarda yaşanan sıkıntıları da çözüme kavuşturmak. Bu anlamda başkonsolosluğumuz tam bir vatandaş başkonsolosluğu olarak kuruldu aslında 1968 yılında. Fakat ilgili birimlerimizin, işte çalışma müşavirliğimizin, ticaret müşavirliğimizin, din hizmetleri, ateşeliğimizin örneğinde olduğu gibi birçok kurumumuzun katkısıyla bu alanlarda da faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Klasik konsüler hizmetler bakımından son derece yoğun bir başkonsolosluğumuz. Günlük işlem hacmimiz 500-600 civarında. Görev bölgemizde de yaklaşık 320 bin vatandaşımız ikamet etmekte. Onların her türlü pasaport, askerlik, nüfus, evlenme, doğum, ölüm, noterlik gibi hizmet ihtiyaçlarını sunduğumuz hizmetlerle karşılamaya çalışıyoruz.
Evet efendim, peki en çok hangi konuda başvuruda bulunuyorlar başkonsolosluğunuza?
Tabii bizim klasik rutin konsolosluk hizmetlerimiz var. Pasaport, askerlik, nüfus, doğum, evlenme ve noterlik, vatandaşlık gibi birimler. Bunlar klasik konsolosluk hizmetleri. Bunlar da bir kısmı zaten burada hemen çözebileceğimiz işlemler, bir kısmı da Türkiye'deki ilgili kurumlarımıza iletmek suretiyle yerine getirdiğimiz işlemler. Örneğin noterlik işlemlerini biz burada her türlü noterlik evrakını düzenleyebiliyoruz. Ancak askerlik, pasaport gibi başvuruları alıp değerlendirip ilgili kurumlara, Milli Savunma Bakanlığı'na, askerlik şubelerine veya pasaport örneğinde olduğu gibi ilgili emniyet müdürlüğüne iletiyoruz ve hazırlandıktan sonra hazırlanan evrakı vatandaşlarımıza iletiyoruz. Tabii bu günlük konsüler hizmetler, rutin hizmetler bunlar. Onun dışında vatandaşlarımızla, derneklerimiz aracılığıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla diyalog halindeyiz. Onların faaliyetlerine her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Hiçbir şey yapamasak bile bizzat ben veya muavin konsoloslarımız katılım göstermek suretiyle manevi desteğimizi göstermeye çalışıyoruz. Çeşitli faaliyetleri birlikte organize etmeye çalışıyoruz. Bu şekilde burada onların varlığına, onların faaliyetlerine güç katmaya çalışıyoruz.
Ne güzel, gücünüzün artarak devam etmesi dileğiyle diyelim. Sosyal etkinlikler kapsamında neler yapıyorsunuz Sayın Sadinay Yıldız?
Tabii bizim burada Türk milletinin, ülkemizin manevi değerlerini yaşatmaya yönelik ağırlıklı olarak buna yönelik sosyal faaliyetler yapıyoruz. Örneğin içinde bulunduğumuz yakın geçmişte şehitler günümüz vardı. Çanakkale şehitleri bağlamında faaliyetlerimiz oldu. Yine Mart ayında Mehmet Akif Ersoy'un milli şairimizin İstiklal Marşı'nın kabul edilişi vesilesiyle bazı faaliyetlerimiz oldu. Tabii dönem dönem içinde bulunan dönemin anlam ve önemine uygun faaliyetlerle Türkiye'deki duygu dünyasını buradaki Hollanda Türk toplumuyla birlikte yaşamaya çalışıyoruz. 23 Nisan'la ilgili güzel projemiz var. Geniş ölçekli bir kutlama yapacağız buradaki derneklerle, sivil toplum kuruluşlarıyla. Çeşitli tematik konferanslar, faaliyetler oluyor tabii. Rotterdam'da belki birçok insan bilmez ama iki tane İslam Üniversitesi var. Kurucuları ve yöneticileri vatandaşlarımız, Türk vatandaşları tarafından kurulmuş. Onların faaliyetlerine destek vermeye çalışıyoruz. Tabii Diyanet'in, Diyanet'e bağlı olarak Diyanet'in gönderdiği din görevlilerinin bulunduğu camilerimiz var, 150 civarında. Onlarla birlikte çeşitli kadın kolları var, gençlik kolları var. Onların faaliyetlerine destekte bulunmaya çalışıyoruz. Çeşitli kültürel faaliyetler, sergiler, sanatçılarımız var. Onların faaliyetlerine destek olmaya çalışıyoruz. Açıkçası buradaki toplumu hem Hollanda nezdinde, Hollanda toplumu nezdinde hem de Avrupa genelinde hak ettiği yere getirmek için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz.
Evet, size bu çalışmalarınızda kolaylıklar, başarılar diliyoruz Sayın Sadin Ayyıldız. Çok teşekkür ediyoruz Hayatın Sesleri'nin de konuğu olduğu için. Sağ olun, var olun efendim.
Bütün dinleyicilere selam ve saygılarımızı iletiyoruz.
Teşekkür ediyoruz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye Cumhuriyeti Rotterdam Başkonsolosu Sayın Sadin Ayyıldız'dı konuğumuz. Teşekkür ediyoruz sizlere, konuğumuza ve siz sevgili dinleyicilerimize diyoruz. Ve şimdi dinlemeye başladığınız müzikle de sizlere veda etmeye başlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcılarınız Didem Öztaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır. Kumanda masasında Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Bugünlük, bu haftalık da bu kadar diyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Pazartesi günü Türkiye saatiyle 15 haberleri sonrasında bizler yine sizlerle birlikte olmayı diliyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın, iyi hafta sonları.
Hayatın Sesleri.